Hepinizi ben de sevgiyle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Yeni gelen arkadaşımıza da hoş geldin diyelim, Demir kardeşimize de hoş geldin diyelim. Aşağıda Sami'nin söylediği gibi daha derin, daha geniş, daha detaylı sohbet yapma imkanı bulacağız birlikte. O açıdan konumuzu bitirelim, tamamlayalım. Aslında kafamdaki düşünce, aklınızda neler kaldı? Bu biliyorsunuz İlyas'ın durumuna bakmaya çalışmıştık. Onun Tanrı'yla olan ilişkisini bir şekilde mercek altına aldık. Öncelikle 17 ve 18. bölümlere baktık. Onun Rab'le birlikte ne kadar büyük başarılar elde ettiğine tanık olduk birlikte. Sonrasında da 19. bölüme, 1. Krallar 19. bölüme geldiğimizde sanki İlyas'ın, o 17 ve 18. bölümlerde var olan İlyas'ın sanki aynı İlyas olmadığını düşündük. Öyle bir soru sorma ihtiyacı duyduk kendimize. ve bunun nedenlerini araştırdık. Ve bir şekilde oradaki ruhsal içeriği, o ruhsal zenginliği birlikte anlamaya, kavramaya çalışmıştık. Hatırlarsanız son baktığımız kesim 4. 19. bölümün 9'dan 14'e kadar olan kesimini mercek altına almıştık, hatırlarsanız, değil mi? Birinci Krallar 19. bölüm ve ilk 18 ayete yer alan içeriği, o ruhsal içeriği birlikte anlamaya çalışmıştık ve demiştim ki, anımsarsanız, o 18 ayetlik kısımda, kesimde en azından Tanrı'nın İlyas'a 3 şey yaptığını öne çıkarmaya çalışmıştım. Bu 3 şeylerden ikisini, neler olduğunu dile getirdik. İçeriğini öğrenmeye çalıştık birlikte. Ve bugün de o 3. noktayı tabii ki ele alacağız. Ve o 3. nokta nedir? 15. ayetten 18. ayete kadar olan kesim. Ama biliyorsunuz her defasında son yaptığım konuşmanın özetini size veriyorum. Bugün de aslında o son kısmı ele almadan önce geçen hafta yaptığım konuşmanın özetini ben size vermek istiyorum ki takip etmek, bağlantı kurmak, köprü kurmak çok daha kolay olması açısından. Şimdi neydi bu 3 nokta? İlk 18 ayetlik kesimde Tanrı'nın en az 3 şeyi öğrettiğini. Bulan sayfayı söylesin isterse, herhalde 430 mu? 450 pardon. Tabii benim gözler okuma gözlüğü yok. Küçük de yazılar. Sana okutacağım zaten. Evet. 450. Sayfa, 51. Sayfa, 1. Krallar 19. Neydi bu 3 noktayı söylemeniz mümkün mü? Yani yok, yok. Yani 3 nokta vardı. En azından 3 şey Tanrı'nın İlyas için yaptığını söylemiştim. 1. nokta onu güçlendirdi, değil mi? Önce, hizmet öncesi ne yapıyor? İlyas'ı güçlendirmesi, hem bedenen hem ruhen onu ayağa kaldırması gerekiyordu. Ve Tanrı ne yapıyor? İlk önce güçlendiriyor. Daha sonra ne yapıyor? Geçen hafta bunun üzerinde durduk. 9 ile 14. ayetler arasında ki kesimde hazırlıyor, değil mi? Güçlendirdikten sonra, o gücü donattıktan sonra adım adım İlyas'ı hizmete ne yapıyordu? Hazırlıyordu. Değil mi? Ve bu noktayı açıklarken ilk vurguladığım ifade, o 9'dan 14'e kadar olan kesimde öne çıkarmaya çalıştığım düşünce neydi? Tanrı İlyas'a iki kez aynı soruyu sorduğunu söylemiştim. Tanrı İlyas'a iki kez aynı soruyu soruyor. Burada ne yapıyorsun? Yani Horeb'e niye geldin? Burada işin ne? Mağarada olmanın nedeni ne türünden? Burada ne yapıyorsun sorusuyla iki kez aynı soruyu Tanrı ne yapıyor? İlyas'a sorduğunu öne çıkarmıştım bir şekilde, değil mi? Ve sonra bakmıştık, sorulan bu iki aynı soru karşısında İlyas doğal olaraktan yanıt veriyor, değil mi? Ve baktık onun yanıtına, yanıtına baktığımızda içten samimi bir yanıt mıydı diye bir soru sormuştum, bir soru yöneltmiştim sizlere. Yani İlyas'ın vermiş olduğu yanıt Tanrı'yı öven bir yanıt mıydı? Evet. Aslında baktığımızda yüzeysel olaraktan evet Tanrı'yı öven bir yanıttı İlyas'ın verdiği yanıt. Ama demiştim ki verdiği o yanıt aslında yüzeysel bir yanıttı. Nereden bunu çıkartıyoruz? Bunu nereden çıkartıyoruz? Dikkat edin. 10. ayete bakın. Nasıl başlıyor orada? Her şeye egemen Rab diye başlıyor İlyas. Şimdi düşünün. İlyas, Tanrı'nın İlyas'a nasıl destek verdiğini, onu nasıl taşıdığını çok iyi bilen bir kişiydi. Dolayısıyla İlyas'ın Tanrı'ya öven bir yanıt vermesi bence hiç de yanlışlık yok. Ama yüzeysel olduğunu söylememdeki neden ne? Neden bu kullandığı her şeye egemen Tanrı ifadesinin yüzeysel olduğunu nereden neden dolayı ben bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum? Evet. Evet. Evet. Evet, doğru. Çok doğru, çok doğru. Şimdi eğer bir kişi benim hayatımda egemense, benim hayatımın her alanında Tanrı'nın eli varsa, o zaman şu soruyu sorma ihtiyacı duyuyor insan kendi kendine. Peki madem öyle niye ta kilometrelerce Tanrı'dan uzak bir yere kaçtın? Madem Tanrı senin hayatında, madem Tanrı senin hayatında egemen, değil mi? Sana yön veren, senin hayatında seni destekleyen bir varlık ise, niye sen ondan bu kadar uzaklara kaçıp da mağarada saklanma, mağaraya kendini kapatma ihtiyacı duydun? Yani söylediği söz ile eyleminin birbiriyle uyuşmadığını görüyoruz çok net bir şekilde. Ey egemen Rab diyor ama öbür taraftan da ne yapıyor? Tanrı'dan kaçıyor, çok çok uzaklara gidiyor. Ama bunun nedenine baktığımızda neden uzaklara gitmek zorunda kalıyor İlyas? Korkudan dolayı. Korkuyor. İzabel'in korkusundan dolayı kaçmak zorunda kalıyor. Ve demiştim ki, görebiliyor musunuz kardeşler? Hayatımızdaki korkular, kaygılar iki ayağımızı bir pabuca sokabiliyor zaman zaman da olsa. Ne yapacağımızı şaşırabiliyoruz doğal olarak da. Onun için aslında yaşam içerisinde ki o sadece korku değil ama o sıkıntılar, o sorunlar, o fırtınalı süreç arttığında, çoğaldığında daha çok Tanrı'ya yaklaşmamız gerektiğinin altını önemli çizmiştim. Ama İlyas Tanrı'ya daha çok yaklaşması gerekirken ne yaptı? Tanrı'dan kaçmayı yeğledi. Kendi kafasına göre doğru davranışın bu olduğunu gördü. Ve İlyas Horev'de olmanın, yani o mağarada olmanın, o Horev'e gitmiş olmanın nedenini ne yapıyor? 10. ayetin ikinci yarısına bakın. İlk kısmına değil, 10. ayetin, 19. bölümün 10. ayetin ikinci kısmına bakın. Orada ne yapıyor? Okuyabilir mi? Biriniz okuyabilir mi lütfen?
Ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti. Sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar.
Şimdi bak, bütün şeyleri sıralıyor değil mi burada? İşte İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti, tapınışı bıraktılar, kurban da sunmuyorlar, peygamberleri de kılıçtan geçirdiler. Şu soruyu sormak gerekiyor. Yani İlyas'ın yakınmasına Tanrı'nın ihtiyacı var mıydı? Yani Tanrı'nın, bu İlyas'ın söylediklerini Tanrı bilmiyor muydu? İsrail halkının hangi noktada olduğunu, Tanrı ile ilişkisinin hangi noktada olduğunu Tanrı biliyor muydu, bilmiyor muydu? Tanrı'nın birileri tarafından bilgilendirilmeye ihtiyacı var mı? Yok. Tanrı İlyas'ın bildiğinden çok daha fazlasını biliyordu. Tanrı biliyordu. İlyas'ın hangi nedenle uzaklara kaçtığının nedenini çok iyi biliyordu. Ama aslında burada ne yapıyorsun sorusunu sormakla bir şekilde İlyas'ı kendine gelmesini sağlıyordu. Hatta hatırlayın, yaratılışın ilk başında Adem'le Hava günaha düştüklerinde Tanrı ne yaptı? Neredesin sorusunu sordu onlara, değil mi? Tanrı bilmiyor muydu Adem'le Hava'nın nerede olduğunu? Biliyordu. Ama o neredesin sorusu Adem'le Hava'nın içinde bulundukları durumu görmelerini sağlamaktı. Yani kendilerine gelmelerini sağlamaktı. Tanrı bir şekilde bu soruyu sormakla, bak ne yaptığının bilincinde misin? Ne yaptığını biliyor musun? Hangi noktada olduğunu biliyor musun? Bu bilinci İlyas'a vermek amacıyla Tanrı aslında İlyas'a bunu iki kez, özellikle tam bir yanıt almadığı için iki kez soruyor. Onun için diyebiliriz ki bütün olup bitenden Tanrı'nın haberi var. Hani mezmurlarda şimdi aklıma geldi. Diyor ya 139. mezmur mu? Herhalde 100. Nereye gidebilirim senin şeyine, işte aşağılara insem, denizlere insem, derinlere gitsem, sen, yani nereye gidersem gideyim sen her şeyi gören ve bilensin. Hatta Yeremia'dan bir ayet okumuştuk hatırlarsanız sizlere. 17. bölümde, Yeremia 17. bölümde 10. ayeti okumuştum sizlere. Orada ne diyordu Yeremia 17:10'da? Ben Rab diyor, herkesi davranışlarına, yaptıklarının sonucuna göre ödüllendirmek için yüreği yoklar, düşünceyi denerim diyor. Bakın, görebiliyor musunuz? Bizim Tanrımız, bizim Rabbimiz yüreğimizin derinliklerinde yatan o düşünceleri bile bilen bir Tanrı. Ki İlyas'ın yüreğini bilmesin. Tanrı her şeyi gören ve bilen bir varlık. Ama özde aslında Tanrı İlyas'a şunu söylüyordu. Ben senin aslında burada neden olduğunu, neden burada olduğunu ben biliyorum. İzin ver diyor, 11. ayete bakın. İzin ver ve sana bunu göstereceğim. Dağa çık ve önümde dur diyor 11. ayette, değil mi? Ve orada Tanrı bir şekilde 3 doğa olayını kullanıyor. Rüzgarı kullanıyor, kuvvetli bir rüzgar esiyor, değil mi? Öyle bir rüzgardı ki diyor, dağları yarıp kayaları parçaladı diyor. Ama ilginç olan, okuduk, geçen hafta da gördük, Tanrı o rüzgarın içerisinde değildi. Çok ilginç. Ve ondan sonra bakıyoruz, bir deprem olduğunu söylüyor. Ama Tanrı o depremin de içerisinde olmadığını bize vurguluyor. Ve depremden sonra ne oluyor? Ateş çıkıyor ama Tanrı ateş içerisinde de değildi. Hatırlayın, Tanrı Musa'yı çağırırken çalılar arasında, değil mi? Alevler içerisinde ona seslendi. Tanrı alev içerisinde konuştu Musa'ya. Ama burada ateşi kullanıyor ama Tanrı ateşin içerisinde olmadığını görüyoruz. Yani doğada üç muhteşem olay kullanıyor: rüzgarı, depremi ve ateşi kullanıyor ama Tanrı ateşin, rüzgarın, depremin içerisinde değildi. Ama Tanrı bu üç doğa olayını kullandığında bir mesajı vardı mutlaka İlyas'a. Neydi mesajı? Yani Tanrı niye bu üç doğa olayını kullanıyor İlyas'ın önünde? Ne diyebiliriz? Geçen hafta söyledik bunları. Şimdi bakın, İlyas'ın konumunu düşünün. İlyas şu anda hangi noktada? Şu anda itaatsizlik noktasında değil mi? Tanrı'dan kaçıyor, itaatsizlik ediyor. Tanrı'ya gitmesi gerekirken, zorluklar içerisindeyken, Tanrı'ya koşması gerekirken, ona sığınması gereken Tanrı'dan kaçıyor. Hangi noktada? İtaatsizlik noktasında. Tanrı ona üç doğa olayını gösteriyor. Diyor ki, İlyas sen itaatsizlik ediyorsun ama bak doğa bile bana itaat ediyor. Doğadaki olaylar bile bana itaat ediyor. Doğru mu? Bu doğa olaylarıyla, bu üç doğa olayıyla bir şekilde İlyas'ın içinde bulunduğu durumu gözler önüne seriyor. Yani daha iyi, daha net anlamasını sağlıyor. Ama ikinci nokta olarak da ben bütün her şeyin üzerinde egemen Rabbim. Yani eğer ben doğa üzerinde egemensem, deprem üzerinde, doğadaki bütün olaylar üzerinde egemensem, senin o zaman İzabel'den kaçmana hiç gerek yok. Niye kaçıyorsun ki? Doğru mu? Eğer Tanrı'ya doğa bile boyun eğiyorsa, o zaman her şeyin üzerinde egemen olduğunu çok net bir şekilde İlyas'a açıklamış oluyor. Dolayısıyla o zaman İlyas'ın İzabel'in kılıcından korkup kaçmasına hiç ama hiç gerek yoktu. Ama bakıyoruz bu üç doğa olayının hemen sonrasında ilginç bir şey oluyor demiştim. Ne oluyor? Gürültülü bir olay var. Korkunç olaylar oluyor. Deprem, hareket gerektiren bir şey değil mi? Yağmur ya da ateş pardon, rüzgar. Değil mi? Bunlar hep hareket. Hareketlilik sergileyen olaylar bunlar. Ama bir anda bir şey oluyor. Bir sessizlik çöküyor değil mi? Bir sessizlik çöküyor ve diyor ki sessizliğin içerisinde ince ve yumuşak bir ses, bir fısıldama duyuluyor. Öyle mi değil mi kardeşler? Şimdi ne yapıyor? Deprem, rüzgar ve ateş. Üç doğa olayın karşısında İlyas saklandığı mağaradan dışarı çıkıyor mu? Hayır, çıkmıyor. Ne zaman çıkıyor? O sakin, yumuşak fısıldamasıyla. Yani aslında onu dışarı çıkaran o doğa olayları değil. Rabbin kulağına o hafif seslenişi sonrası diyor. Ne oldu? O ateş sonrası Tanrı fısıldadı diyor değil mi? Kulağına bir şekilde fısıldadı. Ve fısıldadıktan sonra ne yapıyor? Cübbesiyle yüzünü örtüyor. Ve saklandığı mağaradan dışarıya çıkıp ve mağaranın girişinde dikiliyor. Bakın değil mi? Ayet o şekilde bize açıklıyor. Şimdi diyebilir miyiz? İlyas'ı etkileyen doğa olayları mıydı yoksa Tanrı'nın o yumuşak seslenişi miydi? Tanrı'nın o yumuşak seslenişi. Ben ne demiştim? Demiştim ki sevgili kardeşler, hepimizin hayatında birçok zorluklar oluyor. Birçok sıkıntılar oluyor. Değil mi? Yoğunlukları farklı olabiliyor. Ama o yoğunluk, o sıkıntıların olmuş olmasının temel nedeni Rab Tanrı'nın bizi kendimize getirmek, yanlışlığımızı bize göstermek için Tanrı sıkıntıları, sorunları bizim hayatımızda kullanıyor. Ama dedim ki Tanrı sadece sıkıntılar aracılığıyla, sorunlar aracılığıyla bizim gelmemizi sağlamıyor. Aynı zamanda da tek bir ayeti hafif fısıldanış gibi, o küçük sesleniş gibi tek bir ayeti bizim hayatımız için kullanabiliyor. Bizim kendimize gelebilmemiz için. Doğru mu? Bazen bir ayet okuyoruz. Tek bir ayet. Mesela bugün Hatun bir ayet okudu değil mi? Okuduğu o ayet onu etkilememiş olsaydı, onu kendine getirmemiş olsaydı herhalde burada büyük bir coşkuyla o ayeti burada okumazdı. Tek bir ayet bile bazen bizi kendimize gelmemizi sağlıyor. Onun için ne demiştim? sevgili kardeşler, Rabbin sözünü her gün düzenli bir şekilde okumamız gerekiyor. Rabbin o yumuşak seslenişine her birimizin gereksinimi olduğunun altını önemli çizmiştir. Yani Rab her zaman böyle gürültülü bir şekilde bize konuşmaz. Örneğin yasa nasıl indi? On emir. Çıkış 20. bölümde nasıl indi yasa? İnerken ne oldu? On emir, on buyruk Musa'ya verilirken ne oldu? Gök gürledi, şimşekler çaktı değil mi? Büyük bir gürültü, büyük korkunç bir olay yaşandı orada. Doğru mu? Ama burada tam ters bir olay var. Tanrı her zaman gök gürültüsüyle, doğadaki olaylarla değil, sorunlarla, sıkıntılarla değil ama hafif, ince fısıldamayla da bize konuşabiliyor. Onun için bir ayet okumuştuk. Nerede okumuştuk? Onu okuyayım size. Şöyle diyor. 5. Musa kitabında Tesniye 32. bölümde 2. ayet. Tesniye 32, Musa'nın 5. kitabı diyor. Almanca'ya göre öyle deniyor ama biz de Tesniye diyoruz ya da yasanın tekrarı diyoruz. Orada ne diyor? 32 ayet 2.
Öğretişim yağmur gibi damlasın, sözlerim çiğ gibi düşsün. Çimen üzerine çiseleyen yağmur gibi, bitkilere yağan sağanak gibi.
Hı hı. Evet, çok net bir şekilde düşünün. Ne kadar güzel. Öğretişim yağmur gibi damlasın diyor. Sözlerim çiğ gibi düşsün. Şimdi bu dolu dolu, mesela bardaktan boşanırcasına yağmur var. Değil mi? Gürül gürül yağıyor. Bir de böyle çiselemek var. İnce ince yağan yağmur var. Şimdi düşünün. O ilk ince damlalar toprağa düştüğü zaman ne oluyor? Çok güzel bir şey oluyor. Topraktaki bir zenginliği dışarıya çıkmasını sağlıyor. Güzel bir koku duyuyor musunuz? Böyle bahar günü ya da bir yaz günü, o yaz yağmurlarına daha da fazla bunu biz görüyoruz. Mesela ince yağmur yağar, böyle toprak hafif ıslandığı zaman böyle çok tatlı bir koku, toprak kokusu. Hiç duydunuz mu bunu? Evet mi değil mi? Destekleyin, ben çünkü her zaman duyuyorum. Yürüyüş yaparken bunu çoğu zaman yaşadım. Mis gibi bir koku. Dolu yağan bir yağmurda değil. İnce çiseleyen bir yağmur sonrası. Bakın Tanrı ne yapıyor? Yağmur sonucunda o kokunun dışarıya çıkmasını, o zenginliğin, o güzelliğin dışarıya çıkmasını sağlıyor. Rabbin sözü de böyle çalışıyor bizim hayatımızda sevgili kardeşler. Çok ince vuruşlar yapıyor. Çok tatlı bir seslenişle, yumuşak seslenişle ne yapıyor? Bizim iç varlığımızın dışarıya çıkmasını sağlıyor. Hamdolsun. Bir de bir eleştiri var değil mi? Eleştiri nedir? 10. hem de 14. ayette ikinci yarısında yalnız ben kaldım diyor. Yalnız ben kaldım. Yalnız ben kaldım. Yani hepsi sakat, hepsi yoldan saptı, hepsi seni terk etti ama terk etmeyen benim. Ben varsam artık bu işi bensiz yürütemezsin değil mi? Yani sadece ancak ben varım, ancak benimle sen bu işi yürütebilirsin mesajını sanki Rab'be, Rab Tanrı'ya vermeye çalışıyor. Ben burada bir ifade kullanmıştım. John Wesley'den örnek vermiştim değil mi? Tanrı'nın hizmeti devam etmesi için işçisi ölür, Rab'be hizmet eden kişi ölür, Sami ölür, Recep ölür dedik ama hizmeti mutlaka devam eder değerli kardeşler. Onun için aslında şunu net bir şekilde görmesi gerekiyordu. 18. ayete baktığımız zaman bölümün 18. ayetine daha 7000 kişi vardı. İlyas'ın dışında daha 7000 kişi vardı Baal'a tapmayan, o puta tapmayan, onu öpmeyen, onun önünde eğilmeyen daha 7000 kişi vardı. Aslında yapması gereken, şimdi biz genelde ne yapıyoruz? O iki ayaklı pabuca girdiği dönemde insanları suçlamak, insanları yargılamak çok daha kolaylaşıyor değil mi? Ama ne hikmetse o sıkıntılar sorunların dışında, her şey tıkırında giderken, yolunda giderken hangimiz böyle bir düşünce geliyor? Ya kardeşler beni aramıyor, kardeşler bana hiç hatırımı sormuyor, kardeşler benimle hiç ilgilenmiyor. Ne zaman biz daha çok bu düşünce geliyor? O sıkıntılı süreç içerisinden girdiğimiz zaman değil mi? Bir takım şeylerle boğuşmaya başladığımız zaman diyoruz ki ya kardeşler beni hiç aramadı, kardeşler benimle hiç ilgilenmiyor. Doğru mu? İki ayak bir pabuç içerisinde girdiği zaman başkalarını suçlamak çok daha kolay. Şimdi İlyas da öyle. İki ayak bir pabuca girmiş vaziyette o 7000 kişinin varlığının haberi yok. Aslında o 7000 kişi, o 7000 kişiyle birlikte olması gerekiyordu. Onlarla birlikte işi yürütmesi gerekiyordu. Ama Tanrı göreceğiz ki ileride ne yapacak? Yine o 7000 kişiye terk ettiği noktaya onun tekrar geriye dönmesini sağlayacak. Daha sonra baktığımız zaman. Onun için sevgili kardeşler, yakınmak, tabii ki eleştirmek çok çok doğal bir davranış. Ama bence çok daha önemli olan o sıkıntılı süreç içerisinde daha çok Rab'be yaklaşmamız gerekiyor. Evet, bunun da şeyi tek bir yolu var. O da Rabbin sözünü dedim düzenli bir şekilde okumamız, düzenli bir şekilde araştırmamız, düzenli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Ve bir şekilde bu düşünceyle yanılmıyorsam noktalamıştım konuşmamı. Kaldığımız yerden belki devam edelim. En son kısmı 15. ayetten 18'e kadar olan kesimi okuyalım birlikte. Ondan sonra oradaki ruhsal içeriği birlikte anlamaya çalışırız. Belki Sami yine gelsin okusun. Benim okuma gözlüğü ben şey yapmadım, getirmedim Sami.
Senin gözler nasıl?
Tamam. Sen de görmüyorsun değil mi? İyi, yaşlandık. Gel buraya. Burada oku daha iyi bence. Tabii tabii. Evet, gel böyle. Gel böyle. 15'ten 18'e kadar.
Rab, geldiğin yoldan geri dön. Şam yakınındaki kırlara git, dedi. Oraya vardığında Hazaeli Aram kralı olarak Nimşi oğlu Yehu'yu İsrail kralı olarak Avel Meholalı Şafat'ın oğlu Elişa'yı da kendi yerine peygamber olarak mesedeceksin. Hazael'in kılıcından kurtulanı Yehu, Yehu'nun kılıcından kurtulanı Elişa öldürecek. Ancak İsrail'de Baal'ın önünde diz çöküp onu öpmemiş 7000 kişiyi sağ bırakacağım.
Evet, teşekkürler. Sağ ol Özlem.
Zor isimlerin
değil mi? Zaten herhalde Sami onun için kayış attı. Yani bu zor kesime Sami'ye düşmedi okumak için. Evet. Şimdi biliyorsunuz kutsal kitaba baktığımız zaman sevgili kardeşler, kutsal kitapta isimlerin ve rakamların çok önemi var. Yani bazı rakamların bir şeyler ifade ettiğini kutsal kitaptan anlıyoruz. Ya da isimlerin çok öyle rastgele isim verilmediğini, gelişigüzel isim verilmediğini, isimlerin bir anlam içerdiğini kutsal kitaptan, kutsal sözden çok iyi biliyoruz. Şimdi burada Tanrı ne yapıyor? Tanrı İlyas'ı uyandırdıktan sonra, ekmek ve suyu ona verdikten sonra melek aracılığıyla, onu güçlendirdikten sonra, onu hazırladıktan sonra Horeb'e gidebilmesi için 40 gün 40 gece gerekiyordu değil mi? Kutsal kitapta okuduk. 40 gün 40 gece Horeb'e doğru yürüdü diyor. Doğru mu? Şimdi Tanrı orada bir rakam kullanıyor. 40 gün 40 gece. Acaba bu 40'ın bir anlamı var mı diye düşünmemiz gerekiyor. Ben bunu atlamak istemedim. Çünkü biliyorsunuz 3 rakamı düşündüğümüz zaman 3 rakamı neyi bize gösteriyor? Değil mi? Baba, oğul, kutsal ruhu bize üçlü birliği bize çok net bir şekilde açıklıyor. Ya da yedi rakamı dediğimiz zaman kutsal kitapta neyi açıklıyor yedi rakamı? Ya tamamlandığı için tamlığı, yani tamam oldu, bitti. Yedi tamlığı, kusursuzluğu bize açıklıyor. Peki altı rakamı yediden bir aşağı düşüş, adı üstünde düşüşü bize simgeliyor. Yani kutsallıktan, tamlıktan düşüşü bize açıklıyor. Onun için iblisin rakamını vahiy bölümünde okuduğumuz zaman 6666 olaraktan görüyoruz. Çok ilginç. Bu da tesadüf olmadığını ben düşünüyorum. Kutsallıktan düşüş. O da bir melekti biliyorsunuz. Lucifer adında bir melekti. Daha sonra Allah gibi olmak istedi ve Allah katından yere atıldı diyor. Değil mi? Kutsal kitapta o şekilde okuyoruz. Demek ki kutsallıktan düşüş. Peki 8 rakamı neyi gösteriyor? Bunu Gensem'de de söylemiştim. Bir kardeş itiraz etmişti. Dedim ki 8 rakamı da dirilişi gösteriyor. Ama diyeceksiniz ki aslında Rab 3. gün dirildi, 8. gün değil. Ama nasıl oluyor 8. gün? Aslında kutsal kitapta 8 gerçekten diriliş ismi geliyor. Nasıl? Yahudi takvimine göre biliyorsunuz haftanın ilk günü nedir? Pazardır. Doğru mu? 7. gün nedir? Cumartesi günü. Şimdi pazartesi, pazardan itibaren 1. gün olaraktan sayarsanız cumartesiye geldiğiniz zaman 7 diyorsunuz. Rab ne zaman dirildi? Yani pazar günü. Yani haftanın 8. günü değil mi? Yani ayın 8. günü. Aslında 7, 8, 9, 10, 31'e kadar ya da 30'a kadar gidiyor. Demek ki 8. gün 8 rakamı Rabbimizin dirilişini bize gösteriyor. Yani 7. olan o kutsal günden sonraki gün, pazar günü, yani ayın 8. günü bize Rabbin dirilişini, 3. gün dirildi ama 8. gün Rabbimizin dirilişini bize açıklamış oluyor. Peki 40 rakamı bize neyi açıklıyor sevgili kardeşler? Ne diyebiliriz? Çok güzel. 40 gün Rab öğrencileriyle birlikteydi. Değil mi? Ve hatta okumuştuk Habercilerin işleri. Neredeydi o? 1. bölümde. Bakabilir misin ona? Habercilerin işleri 1. bölümde 3. ayet. Orada ne diyor? Ne diyor?
Evet. Ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu.
Ha, demek ki ne yaptı? 40 gün boyunca Rab öğrencileri göğe alınmazdan önce 40 gün boyunca onları ne yaptı? Gelecekteki hizmete hazırladı. Doğru mu? Peki Nuh neredeydi? Gemideydi. Kaç gün kaldı orada? 40 gün kaldı. Nuh da 40 gün boyunca gemide kaldı ve o gemide geçirdiği o 40 günlük süre sonraki hizmetine bir hazırlık dönemiydi sevgili kardeşler. Ve evet, evet. Musa da bir başka örnek değil mi? İsa da çölde 40 gün o denenme sürecine baktığımız zaman onu da sonraki hizmete adım adım nasıl hazırladığını biz tanık oluyoruz değerli kardeşler. Ama onun dışında da 40'ı bir yargı olarak da görmemiz gerekiyor. Hatırlayın Tanrı Yunus'a ne dedi? Nineve'ye gitmesini söyledi değil mi? Nineve'ye gidip halkın tövbe etmesini, eğer tövbe etmezlerse 40 günün sonunda yargılanacaklarını buyurdu. Yunus kitabına bakarsanız 3. bölüm 4. ayete orada bize net bir şekilde açıklanıyor. Aynı zamanda sadece hazırlık değil, aynı zamanda da yargı dönemi olduğunu söylememiz çok çok açık ve net sevgili kardeşler. Ama burada görüyoruz ki 40 rakamı, yani İlyas'ın hayatında gerçekleşen o 40 günlük süre İlyas'ı adım adım sonraki hizmete hazırlık dönemiydi. Tanrı bizleri de ne yapıyor? Adım adım, belki 40 gün değil, belki 10 gün, belki yaşam boyunca ne yapıyor? Bizi adım adım gelecekteki hizmete bizleri hazırlıyor sevgili kardeşler. Evet, üçüncü noktamıza geliyoruz. Birinci noktamız güçlendiriyor, ikinci noktamız hazırlıyor. Üçüncü noktamız neydi? İfade etmiştim. Gönderiyor. Değil mi? Okuduğumuz ayetlerde 15 ve 18. ayetlerde Rab İlyas'ı güçlendirdikten sonra hazırlıyor ve savaş alanına tekrar geri gitmesini sağlıyor. Şimdi bakıyoruz ki İlyas'ın söyleyebilecek yeni bir şeyi yok artık. Yani iki kez 10. ayette ve 14. ayette iki kez aynı şeyleri tekrarlamıştı. Bu bize neyi gösteriyor? Artık İlyas'ın Tanrı'ya söyleyebilecek başka bir şeyi olmadığını bize açıklıyor. Ama Tanrı'nın bir haberi vardı İlyas'a. İlyas'ı umutlandıracak bir haberi vardı. İlyas'ın Tanrı'ya söyleyebilecek bir şeyi yoktu ama Tanrı'nın İlyas için İlyas'ı umutlandıracak iyi bir haberi vardı. Şimdi aslında İlyas'ın sergilediği tutum karşısında Tanrı onu aslında orada bırakması gayet doğal bir davranış. Aslında Tanrı onu orada bırakması gerekiyordu. Bu kadar itaatsizliğin karşısında Tanrı onu terk etmesi gerekiyordu. Onu yüzüstü bırakması gerekiyordu. Ama görürüz ki evet Tanrı İlyas'la hala işine devam ediyor. Hala ona bir görev ile onu görevlendiriliyor. Sevgili kardeşler, neden Tanrı onu bırakmıyor? Tabii sonuca varmadı, daha henüz İlyas da işini bitirmemişti ama Tanrı'nın bir özelliğini görüyoruz burada. Sadık, Tanrı Recep gibi davranmadığını görüyoruz. Tanrı'nın bizler gibi olmadığını, bizler gibi davranmadığını görüyoruz. Örneğin, bakınız lütfen 103. mezmura. 103. mezmura bakın Davut'un Zebur kitabında 103. mezmurda 10. ve 14. ayetlerde bakın ne diyor. 10. ve 14. ayetler.
Bize günahlarımıza göre davranmaz. Suçlarımızın karşılığını vermez. Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür. Doğu batıdan ne kadar uzaksa o kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı. Bir baba çocuklarını nasıl sevecen davranırsa Rab de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır. Çünkü mayamızı bilir, toprak olduğumuzu anımsar.
Evet, ben bu iki parçayı kısa bir şekilde şöyle birleştirdim. Bize günahlarımıza göre davranmaz, suçlarımızın karşılığını vermez. Çünkü mayamızı bilir, toprak olduğumuzu anımsar. Tanrı bizim ne olduğumuzu, hangi noktada olduğumuzu çok iyi bilen ve gören bir Rab, hamdolsun. Şimdi Tanrı ne yapıyor? İlyas'a önce görev yerine dönmesini buyuruyor. Geldiğin yoldan geri dön diyor. Geldiğin yoldan geri dön diyerek onu ne yapıyor? Tekrar geriye dönmesini istiyor. Neden bunu söylüyor Tanrı? Aslında bir mesajı var. Tanrı onun tekrar zaten kaçtığı nokta, durduğu noktadan kaçtı, bu noktaya geldi. Ama Tanrı kaçtığı noktaya tekrar onun geri gelmesini söylüyor. Neden? Aslında çok pratik bir mesaj var burada bizim için. İtaat etmesini istiyor. Başka ne diyebiliriz? Evet. Doğru. Başka? Evet. Şimdi bak, İlyas kaçıyor değil mi? Tanrı diyor ki hayır geriye döneceksin tekrar. Geldiğin yere geri döneceksin. Ona şunu diyor çok pratik olarak ben bahsederken. Kaçış çözüm değil. Biz hayatımızda kaçmayı bir çözüm olaraktan görüyoruz, doğru mu? Çoğu zaman hayatımızda bazı anlarda kaçışı bir çözüm olaraktan görüyoruz. Ama aslında Bizim o kaçtığımız olay aracılığıyla Tanrı hem bize hem başkalarına yararlı olmak istiyor aslında. Yani bizim gözümüzde bir sorun olarak görülen durum aslında Rab için bir araç olabiliyor değerli kardeşler. O açıdan buradaki mesaj çok açık ve net, kaçmanın çözüm olmadığını bize net bir şekilde açıklıyor. Eğer gerçekten Rabbin istemi dışında hareket ediyorsak sevgili kardeşler, onun istemi dışında hareket ediyorsak hem inanılmaz yanlışlıklar yapıyoruz, ama o inanılmaz yanlışlıkların devamı olmaması için de bizim tekrar başladığımız noktaya geri dönmemiz gerekiyor. İbrahim bunu yapmış mıydı? Tanrı adamlarına baktığımız zaman bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Birkaç örnek vermek gerekiyorsa. Örneğin İbrahim'in hayatına baktığımız zaman 13. bölüme, yaratılış 13. bölüme baktığımız zaman 3 ve 4. ayetlere baktığımız zaman orada çok açık bir şekilde İbrahim ayrıldığı noktadan tekrar geriye dönmesi gerekiyordu. Tanrı onu tekrar geriye gönderdi. Bakınız 13. bölüm 3 ve 4. ayetler ne diyor? Negev'den başlayıp bir yerden öbürüne geçerek Beytel'e kadar gitti diyor. Beytel'le Ay kenti arasında daha önce çadırını kurmuş olduğu yere vardı. Önceden yapmış olduğu sınavın bulunduğu yere gidip önceden yapmış olduğu. Daha önce bulunduğu noktada değil mi? Önceden yapmış olduğu sınavın bulunduğu yere gidip orada Rab'be yakardı. Yakup ne yapmıştı? Yakup da kaçmamış mıydı? Kimden kaçmıştı? Esav'dan kaçmıştı. Doğru mu? Abiyi Esav'dan kaçmıştı. Korkudan dolayı. Ama Tanrı ne dedi Yakup'a? Yakup'a da söyledi Beytel'e geri dön diye. 35. bölüme bakın ilk ayete. Yaratılış 35 ayet 1'de aynı şekilde Yakup'a da Beytel'e dönmesini, orada Rab'be bir sunak yapmasını Tanrı buyuruyor. Bu bize çok açık bir şekilde şunu gösteriyor ki Tanrı İlyas ile daha işini bitirmedi değerli kardeşler. Demek ki İlyas'ın daha bitirmesi gereken, tamamlaması gereken, sonuçlaması gereken bir görev duruyordu. Ama o görevi yapabilmesi için de koşul tekrar geriye dönmekti. Kolay olmasa da ayrıldığımız noktaya geri dönmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Her şeyi bilen Tanrı hamdolsun. Önemli olan zor da olsa Tanrı bize ne söylüyorsa, Tanrı bize ne buyuruyorsa onu yapmakla sorumlu kişileriz. Evet. Tanrı İlyas'ı 3 kişiyi meshetmekle görevlendiriyor. Değil mi? Kimdi bunlar? Hazael, Yehu ve Elişa. Verdiği sorumluluk bu. Şimdi bu görevi vermekle ne yapıyor aslında? Ona yeni bir sorumluluk vermekle bir şekilde İlyas'ı tekrar yüreklendiriyor. Tekrar ona sorumluluk vermekle onu cesaretlendirmiş oluyor. Daha bak seninle işim bitmedi mesajını vermeye çalışıyor. Ama yalnız olmadığını da söylüyor arkasından. Görevlendiriyor, bir sorumluluk veriyor ama arkasından da diyor ki yalnız değilsin. 18. ayette ne okuduk? Daha bağla tapmayan, onu öpmeyen, ona eğilmeyen daha 7000 kişi olduğu mesajını İlyas'a bildiriyor. Yani sen daha kendini çok bitmiş hissedebilirsin, tükenmiş hissedebilirsin, hiçbir işe yaramaz olduğunu düşünebilirsin ama diyor ki Tanrı hayır, sen daha işe yarıyorsun, sen benim önümde daha değerlisin, seninle işim bitmedi, sen daha beceriksiz değilsin. Çünkü İlyas bu şekilde düşünüyordu ama Tanrı tam tersine ona yeni bir görev vererekten, ona yeni bir sorumluluk vererekten teşvik ediyor, onu yüreklendiriyor sevgili kardeşler. Evet. Birkaç kutsal kitaptan aradım örnek, bu örneği desteklemek açısından. Yani nasıl ki İlyas'ı geriye gönderiyor ya, bir sorumluluk veriyor, onu geriye gönderiyor. Bu geriye göndermenin ötesinde aslında sadece İbrahim değil, Musa da çok ilginç. Mısır'a geri dönmesi lazımdı Mısır. Mısır'a geri dönmesi gerekiyordu Musa'nın. Yeşu'ya baktığımız zaman Yeşu'da vaat edilen ülkeye geri dönmesi gerekiyordu. Harun'a baktığımız zaman Musa'yı desteklemesi için Rab onu Musa'nın yanına göndermesi gerekiyordu. Yunus'a baktığımız zaman Yunus Nineve'ye gitmesi gerekiyordu. Ama normalde Rabbimize odaklandığımız zaman Rabbimiz de yeryüzüne bizim günahlarımız için gelmesi gerekiyordu. Bak her birinin Samuel bir peygamber olarak değil mi? Davut bir kral olarak Rab onları görevlendirdi. Ama Rabbimizi de çok önemli bir sorumlulukla görevlendirdi. Bizlerin kurtuluşu için İsa Mesih yeryüzüne gelmesi gerekiyordu. Bakın Yuhanna 3. bölümde çok net bir şekilde. Ben düşünüyorum örneğin Yunus'u Rab Nineve'ye gönderdi ama Nineve o kadar kolay bir kent değildi. Yani Yunus aslında çok bir şekilde korktu. Hatta biliyorsunuz Nineve'ye gitmesi gerekirken Tarşiş'e bambaşka yöne kaçmak zorunda kaldı. Neden? Korktu çünkü öldürüleceği korkusu vardı Yunus'un yüreğinde. Ama Tanrı yine onun bir şekilde oraya gitmesini sağladı. Oraya geri dönmesini sağladı. Tıpkı İlyas'ı geriye dönmesini sağladığı gibi. Bakın 17. ayette ne diyor? Yuhanna 3:17'de. Tanrı oğlunu dünyaya yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Tanrı Rabbimizi İsa Mesih'i göndermesi gerekiyordu. Neden? Bizim kurtuluşumuz için. Onun bir üst ayeti var. Çok iyi bilinen bir ayet. Hatta bu ayeti her zaman söylüyorum. Burada kutsal sözün, kutsal kitabın kalbi olduğunu söylüyorum. 16. Bunu artık ezbere hepiniz bilin. Bilinmesi gereken bir ayet. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki. Bakın Tanrı demiyor şu ulusu o kadar çok sevdi ki. Bu ulusu o kadar çok sevdi ki. Tanrı diyor ki dünyayı o kadar çok sevdi ki. Demek ki Tanrı dünyayı sevdiğine göre bu dünyada yaşayan beni de sevdi. Özlem'i de sevdi. Demir'i de sevdi. Ve eğer demir bu yeryüzünde tek başına olsaydı 6 milyar nüfus olduğunu söylüyorlar değil mi? 6 milyar nüfus değil de tek dünyada demir olmuş olsaydı Tanrı yine biricik parçasını bu yeryüzüne gönderirdi. Neden? Ayetin devamı çok güzel açıklıyor. Mahvolmasın ancak ebedi sonsuz yaşama kavuşsun. Düşünebiliyor musunuz? Biz yaşayalım diye Tanrı kendi özünde var olan biricik parçasını İsa Mesih'i yeryüzüne göndermesi gerekiyordu. Bu son biliyorsunuz Aralık ayı birinci Advent başladı değil mi? Zaten Advent ikinci, üçüncü, dördüncü diye hazırlık dönemi olaraktan biliyoruz adım adım. Ve dördüncü Advent'te de sonrasında da Gensel'e gidip Rabbimizin dünyamıza gelişi, doğumunu büyük bir coşkuyla orada kutluyoruz. Gerçekten Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, bizleri o kadar çok sevdi ki, bizlerin kurtuluşu için göksel tahtını terk edip yeryüzüne gelmesi gerekiyordu. Ve İlyas da aynı şekilde. Geriye dönmesi kesinlikle gerekiyordu sevgili kardeşler. Eğer Rab İsa Mesih yeryüzüne gelmeseydi nasıl kurtulabilirdik hiç düşündünüz mü? Pratik olaraktan düşündüğümüz zaman nasıl kurtulabilirdik? Eğer İsa yeryüzüne gelmemiş olsaydı bir kurtuluş mümkün olabilir miydi? Var olan bizler aracılığıyla, bizlerin çabasıyla, bizlerin güç harcamasıyla kurtuluşumuz gerçekleşebilir miydi? Mümkün değil. Neden mümkün değil? Evet. Şimdi günahlıyız değil mi? Günahlıyız. Demek ki günahlı olduğumuzdan dolayı güçten yoksunuz. Hastayız. Öyle düşünelim. Hastayız. Yani ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman her birimiz günahtan dolayı aslında körüz. Fiziksel anlamda değil ama ruhsal kapsamda körüz. Tanrı'yı anlamakta zorluk çekiyoruz günahlarımızdan dolayı. Elimizden tutulmaya, götürülmeye, Tanrı'ya götürülmeye ihtiyacımız var her birimiz. Biz kendi gücümüzle bunu başaramayacağımız için Tanrı kendi özünden o kişiyi, İsa Mesih'i göndermesi ve çarmıh ölümüne kadar katlanması gerekiyordu. Bizler kurtulalım, Tanrı'yla barışalım diye. Çünkü başka bir yol yok. Bunun birçok kanıtları var kutsal kitapta. Her zaman yeri geldiğinde söylüyorum. Hiç de kolay değildi Rabbimizin o çarmıhta, çarmıh öncesi Getsemani bahçesinde dua ederken. Ne dedi? Baba dedi, benim isteğim değil senin isteğin olsun. O kaseyi dibine kadar içmesi gerekiyordu. Tüm insanlığın günahlarını o temsil eden o iğrenç kaseyi dibine kadar içmesi gerekiyordu. Ama hiç de kolay olmadı ve biz okuyoruz ter damlaları gibi diyor değil mi? O kadar büyük acı çekiyordu ki o ter damlaları kana dönüştü. O ter damlaları kana dönüştü. Dua etti, bir ses var mıydı? Hiçbir ses yok. Gökler sessiz kaldı. Demek ki bize bu neyi gösteriyor? İsa Mesih'ten başka kurtuluşun olmadığını. İşte onun için İsa Mesih çok açık bir şekilde yol benim, gerçek benim, yaşam benim. Ben aracı olmadan babaya kimse ulaşamaz gerçeğini net bir şekilde. Şimdi bakın Haberciler İşleri 4. bölümde çok güzel bir ayet var. Bu ayeti de ezberleyin. Sık sık kullandığım ayet. Evet, 12. ayet bunu çok net bir şekilde bize açıklıyor değerli kardeşler. 4. bölüm 12. ayet. Ne diyor? 4:12. Bak bakalım Özlem, oku bakalım ne diyor.
Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.
Değerli kardeşler bakın, bu kadar açık, bu kadar net. İsa Mesih'in dışında bizi kurtarabilecek, insanlık alemini kurtuluşa eriştirebilecek başka hiçbir güç yok. Bu kadar açık, bu kadar net. Eğer bizi kurtarabilecek bir güç yoksa burada iki şeyi görmemiz gerekiyor. Birincisi, sonsuz kurtuluş İsa Mesih aracılığıyla gerçekleşiyor. Ama sonrasında da bizim bu içinde yaşadığımız dünyada zorluklara karşı göğüs gerebilmemiz, o zorlukları aşabilmemiz için bizi kurtaracak olan tek kişinin de yine İsa Mesih'in olduğunu gösteriyor. İbraniler 7:25. Kurtaracak güçtedir diyor değil mi? Ne diyor? O ayeti de sık sık okuduk. O ayet de çok önemli. Onu da ezberlemeniz gerekiyor aslında. 7:25. Çoğaldı değil mi? Ezbere ayetler çoğaldı. 7:25. Ne diyor?
Bu nedenle onun aracılığı da Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir.
Bakın, kurtaracak güçte mi? Amin. Ama neden kurtaracak güçte? Bakın çok net bir şekilde açıklıyor. Ne diyor ondan sonraki kısım?
Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır.
Bakın, Rabbimizin yaşıyor olması bizim yaşayacağımızın garantisini veriyor. Bu çok önemli bir gerçek. Yani eğer ben Tanrı'ya seslendiğim zaman, Rabb'e seslendiğim zaman, hani bir kere örnek vermiştim burada hatırlıyor musunuz sevgili kardeşler? Bununla da noktalayacağım. Bir dünyamızı bir kuyu olaraktan düşünelim. Hepimiz de onun içerisindeyiz. Tüm insanlık alemi. Herkes değişik yollarla dışarıya çıkma çabası içerisinde. O onun omuzuna basıyor. O onun elini kullanıyor, o onun ayağını kullanıyor, o onun bacağını kullanıyor. Dışarıya çıkma çabası gayreti içerisinde. Ama hepsi kayıp düşüyor. İmdat diye bağırıyor. İki seçenek var. Ya mezardan birisi çıkacak, gelecek, ip atacak ya da oradan geçen biri. Çok basit. Yaşayan mı kurtarır, mezarda olan biri mi kurtarır? Demek ki İbrahim mezarda, Musa mezarda, Nuh mezarda, Tanrı adamlarına baktığım zaman hepsinin mezarı var ve mezarda. Ama bizim Rabbimiz mezarda değil. İşte onun yaşıyor olması bizim de yaşayacağımızın garantisini veriyor. Onun için bunu açık bir dille söyleyebiliriz. Başka bir at yok ki onunla kurtulabilelim. İsa Mesih'in dışında başka bir at yok sevgili kardeşler. Evet, onun için İbraniler'de 13. bölümde çok net bir şekilde bize bir gerçek vurgulanıyor. Tanrı aracılığıyla, Tanrı'nın kendisi bize açıkça söylüyor. Ne diyor? Seni asla ve asla terk etmeyeceğim. Ve seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Bir keresinde yine burada vurgulamıştım. Bir ayet içerisinde iki kez asla sözü var. Asla ve asla. Yani hiçbir zaman Tanrı bizi yüzüstü bırakmayacak. Tanrı bizi hiçbir zaman terk etmeyecek. Biz yüzümüzü dönüyoruz, biz Tanrı'dan uzaklaşıyoruz ama Tanrı bizden değil. Onun için sevinelim değerli kardeşler. O her durumda benimle birlikte, yalnızlığında o benimle birlikte, yük altında ezilirken, yorgunluk altında inim inim inlerken Rab yine benimle birlikte. Şu anda bizimle birlikte sevgili kardeşler, ruhu aracılığıyla. Bunu net bir şekilde bir kez daha vurguluyorum. Onun için iki soruyla, bir, iman etmemiş kişiler için, daha henüz İsa Mesih ile karar vermemiş kişiler için söyleyeyim. İkincisi de iman etmiş kişiler için soru sorayım. Kutsal kitapta 18. bölümün 21. ayeti açalım isterseniz. 18. bölüme gidelim. 1. Krallar 18. bölüme gidelim. 18. bölümde aslında bu ilk soru 1. Krallar 18 ayet 21. Evet. 21. Okuyabilirsin.
İlyas halka doğru ilerleyip daha ne zamana kadar böyle iki taraf arasında dalgalanacaksınız?
Evet.
Eğer Rab Tanrı ise onu izleyin. Yok eğer Baal Tanrı ise onun ardınca gidin. Halk İlyas'a hiç karşılık vermedi.
Ya şimdi bakın şöyle düşünün. Yani her insanın içinde bulunduğu bir inanç var değil mi? Yani bir kişi neye inanıyorsa o inancı sımsıkı sarılması lazım. O inancı, inandığı inancı, bağlandığı inancı hayatında yaşaması gerekiyor. Doğru mu? Tanrı diyor ki, İlyas aracılığıyla halka soruyor bunu. Yani artık siz karar verin. Yani eğer Baal'sa Tanrınız, yani inancınız buysa o zaman onu yaşayın. Ama eğer benim Tanrım, Rab Tanrıysa o zaman onu hayatınıza dimdik bir şekilde yansıtın. Değerli kardeşler, şunu sormak. İki düşünce arasında gidip gelmenin hiçbir anlamı yok. Bir şekilde karar vermek zorundayız. İnsan olarak da karar vermek zorundayız. Doğru mu? O zaman Tanrı bizden bunu bekliyor. Topallamaya gerek yok. Sendelemeye gerek yok. Kararını ver. Ya Tanrı'ya, Rab olan Tanrı'ya ya da senin kafanda ne varsa inanç olarak düşünce ona bağlanmak zorundasın. İkisi arasında gidip gelmenin bir çözüm olmadığını bize söylüyor. Şimdi burada bunu söylediği zaman halk yanıt veriyor mu? Devam ederseniz halkın yanıt vermediğini bize gösteriyor sevgili kardeşler. Ve ikinci soruda bizlere yönelik olsun. İkinci soruda bizlere yönelik olsun. Şimdi iki kez Tanrı İlyas'a soruyor. 9 ve 13. ayetlerde. Burada ne yapıyorsun? Şimdi aslında bu soru bana da soruluyor, sizlere de soruluyor. Şu an içinde bulunduğum bir durum var değil mi? Şu anda Sami ne durum içerisinde ben bilmiyorum. Özlem hangi durumda ben bilmiyorum. Ayşe'nin ne durumda olduğunu bilmiyorum. Diğer kardeşlerin içinde bulunduğu hangi noktada olduğunu bilmiyorum. Şimdi Tanrı diyor ki şu an içinde bulunduğun hangi noktaysa burada ne yapıyorsun? Şu an içinde bulunduğun durumda ne yapıyorsun? Diye bize soru soruyor sevgili kardeşler. Mağarada işin ne? Yani kendini kapamış, o sorunlar içerisinde, tamam mı, ne yapıyorsun? Bize sorduğu soru bu. Şimdi belki bazılarımız Rab Tanrı'nın istemi dışında hala Tanrı'ya ya da birilerine kızgın bir şekilde, ya da küskün ya da kırgın, değil mi? Bazen oluyor. Bak, birilerine kızgınız, birilerine dargınız, birilerine karşı küsüyoruz. Ve doğal olaraktan, değil mi, o düşünce içerisinde gömülüp kalıyoruz. Artık diyor ki, çık o mağaradan dışarı Tanrı. Artık terk et orayı. Bırak. Ben seni gerçek anlamda özgürlüğe kavuşturmak istiyorum. İlyas özgürlüğe kavuşması için yapacağı tek bir şey vardı. Mağaradan dışarı çıkmak. Kapandığı mağaradan dışarı çıkmaktı. Sen de şu an içinde bulunduğun mağaradan dışarıya çıkman, gerçek özgürlüğe kavuşman gerekiyor sevgili kardeşler. Ama Tanrı zorlamıyor. Tanrı ne diyor? Dışarı çık. Dışarı çık. Burada ne yapıyorsun? Dışarı çık. Ama sana düşen sorumluluk ne? Söylenene itaat etmektir. Ya itaat ediyorsun ya da itaatsizlik ediyorsun. Seçim Tanrı senin için seçmiyor. Seçimi sen veriyorsun. Adımını ataraktan. Çık, kabuğundan kurtul ve Rab'le yürümeye devam et. Evet sevgili kardeşler. Belki içinde bulunduğunuz durumu ben bilmiyorum. Rab bize de belki bu yolla, İlyas aracılığıyla bize sesleniyor. Recep, şu an içinde bulunduğun durumdan kurtulmak istiyor musun? Şu an içinde bulunduğun durumdan özgürlüğe kavuşmak istiyor musun? O zaman adımını at. Bana sımsıkı sarıl, adımını at ve bana bakmaya devam et ve yürüyüşünü devam ettir. Merak etme, ben seninle beraberim. Asla ve asla seni yüzüstü bırakmayacağım. Ben seninle beraberim. İçinde bulunduğun durum ne olursa olsun, seni o sıkıntı süreçten özgürlüğe, gerçek anlamda özgürlüğe kavuşacağım. Soralım kendimize. Önümüzdeki haftaya değişmiş olarak girmek istemez miyiz? Ha? Gelin önümüzdeki haftaya farklı bir Recep olarak girelim. Farklı bir Kristin olaraktan, farklı bir Sami, farklı bir Hatun, farklı bir Özlem olarak önümüzdeki haftaya girelim. Ya da önümüzdeki yıla tam değişmiş olarak girebiliriz. Rab zorlamıyor, yüreğimizin kapısını çalıyor. Sevgili kardeşim, kurtulmak ister misin? İçinde bulunduğun durumdan özgürlüğe kavuşmak ister misin? O kendi içine kapandığın dünyadan dışarıya çıkmak ister misin? O mağaradan kurtulmak ister misin? Eğelim yüreklerimizi. Rab hepimizin yüreklerinin durumu biliyor. Belki böyle bir her zaman yaptığımız gibi 25-30 saniye yüreklerimize bakalım. Hayatımızı, yaşamlarımızı gözden geçirelim. Ne durumda olduğumuza bakalım. Ve isterseniz dua edebilirsiniz. İsterseniz içten dua edebilirsiniz. Sami her zamanki gibi duayla kapatır, aşağı ineriz.